Ayrım 92.
Gururumu, vicdanımı bir yana iterek yalan söyledim. Ama demin kurtarmak istiyordum onu. Çünkü benden nefret ediyordu, küçümsüyordu beni. Ah, öylesine küçük görüyordu ki. Her zaman o para için ayaklarına kapandığım andan beri küçük görüyordu beni. Gözümden kaçmıyordu bu. Ayaklarına kapandığımda farkına varmıştım. Ama uzun süre inanamadım buna. Bakışlarında hep şöyle bir anlam vardı. Ne dersen de, o akşam ayağıma gelen sen değil misin? Ah, anlamıyordu. O akşam ona koşmamın asıl nedenini bilmiyordu. Yalnızca kötü şeyler umdu benden. Herkesi kendi gibi sanıyordu. Katya nefretle dişlerini gıcırdattı. Zengin olduğum için evlenmek istedi benimle. Evet, evet. Her zaman kuşkulanmışımdır bundan zaten. Ah, bir canavardır o. Para istemek için ayağına gittim diye ömrümün sonuna dek karşısında utancımdan titreyeceğimi sanıyordu. Bu ayıbım yüzünden beni hor görmeye hakkı olduğu inancındaydı. Benimle evlenmek istemesinin nedeni budur işte. Evet, evet. Sevgimle, içimdeki sonsuz sevgiyle yenmeye çalıştım onu. Bana ihanetini bile bağışlamak istedim. Ama hiçbir şeyi anlamadı. Bir şey anlayabilecek insan mıdır zaten? Canavardır o, canavar. Bu mektubu yazdığının ertesi günü getirdiler bana. Oysa o sabah bütün suçlarını, ihanetini bile bağışlamayı düşünüyordum. Başkanla savcı yatıştırdılar onu. Genç kızın öfkesinden yararlanarak onu böylesine itiraflara zorladıkları için mahcup bile olduklarını sanıyorum. Ona şöyle söylediklerini duydum, anımsıyorum bunu. Durumunuzu anlıyoruz, biz de insanız ve benzeri. Ama gene de konuşturuyorlardı zavallıyı. Sonunda çok açık, anlaşılır bir dille, insan sinirleri pek gerginken bazen böyle güzel konuşur. İvan Fyodorovich'in bir aydır canavarı, katili kurtarmak için aklını yitirecek duruma nasıl geldiğini anlattı. Yüksek sesle, kendini paralıyordu diye sürdürdü anlatmasını. Babasını onun da sevmediğini, belki ölmesini bile istediğini söyleyerek ağabeyinin suçunu gözümde hafifletmeye çalışıyordu. Ah, çok iyi bir insandır o. İyiliği yüzünden kendi kendini mahvetti. Her şeyini açıyordu bana. Her gün gelip tek dostu sayıp içini bana döküyordu. Katerina Ivanovna'nın gözleri parladı birden, meydan okur bir tavır takındı. Onun tek dostu olmaktan gurur duyarım. İki kez gitti Smerdyakov'a. Bir gün şöyle söyledi bana. Katil ağabeyi değil de Smerdyakov'sa, nedense katilin Smerdyakov olduğuna inananlar vardı kentte çünkü. O da suçlu sayılırmış. Çünkü babasını sevmediğini biliyormuş Smerdyakov. Onun öldürülmesini istediğini düşünmüş olabilirmiş. O zaman çıkarıp bu mektubu gösterdim ona. Katilin ağabeyi olduğuna kesinlikle inandı. Ama bu onu büsbütün yıktı. Öz kardeşinin baba katili olması pek ağır gelmişti ona. Bunun onu hasta ettiğinin bir haftadır farkındayım. Son günlerde bize geldiğinde oturduğu yerde sayıklıyordu. Aklını yavaş yavaş yitirdiği kaçmıyordu gözümden. Yürürken de kendi kendine konuşuyordu. Sokakta bir şeyler mırıldanarak yürüdüğünü görenler bile var. Konuk doktor dileğimi kabul etti. Önceki gün muayene etti onu. Hummaya yakalanmasının yakın olduğunu söyledi. Hep onun şu canavarın yüzünden. Dün de Smerdyakov'un intihar ettiğini öğrendi. Bu öyle sarstı onu ki aklını yitirdi. Hep şu canavarın yüzünden oldu bunlar. Onu kurtarmak isterken mahvoldu. İnsan ömründe bir kez öleceğini anladığı anda söz gelimi idam sehpasına çıkarken böyle konuşabilir, içini dökebilir. Ne var ki Katya gerçek kimliğini bulmuştu artık. Babasını kurtarmak için bir zamanlar hiç düşünmeden genç ahlak düşmanının evine koşan Katya'ydı bu. Demin Mitya'yı bekleyen felaketi biraz olsun hafifletmek için onun soylu davranışını anlatarak genç kızlık gururunu, her şeyini hiçe sayan mağrur, ağırbaşlı Katya'ydı. Şimdi de her şeyini hiçe sayıyor, feda ediyordu ama başka birisi için. Bu başka birisinin onun için ne denli değerli olduğunu belki de yeni anlıyordu. Ivan'ın verdiği ifadeyle kendi kendini mahvettiğinden, Katilin abiyi değil, o olduğundan korktuğu için feda ediyordu kendini. İvan'ı, gururunu kurtarmak için. Öte yandan ürkütücü bir durum vardı ortada. Mitya'ya olan duygularından söz ederken yalan mı söylemişti? Önemli olan buydu işte. Hayır hayır, Mitya'nın onu ayaklarına kapandığı için küçümsediği yalan değildi. Onu ta baştan beri seven temiz yürekli Mitya'nın ilk karşılaşmalarından bu yana onunla alay ettiğine, onu küçümsediğine kesinlikle inanıyordu Katya. Sırf gururundan sevgiyle bağlanmıştı ona. Yaralanmış gururunun doğurduğu tedirgin, tutku dolu, sevgiden çok öce alma duygusuna benzeyen bir sevgiydi bu. Bu duygu zamanla gerçek bir sevgiye dönüşürdü belki. Katya'nın istediği de buydu belki. Ama Mitya ihanetiyle ruhunu ta derinden incitmişti. Ruhu bağışlamıştı bu ihaneti. Öce alma zamanı birdenbire gelip çatmış, gururu incinen kadının içinde uzun zamandan beri biriken zehir, gene öyle birdenbire dışa vurmuştu. Mitya'yı mahvettiği kadar da kendini mahvetmişti. İçini dökünce heyecanı geçmiş, utanç duygusu kendini göstermişti kuşkusuz. Gene bir sinir krizi geldi ona, hıçkıra hıçkıra ağlayarak sandalyeye çöktü. Dışarı çıkardılar onu. Katerina Ivanovna'ya götürürlerken, Grushenka bir çığlık atarak Mitya'ya doğru koştu. Bu öylesine birdenbire olmuştu ki tutamadılar bile onu. Mitya diye haykırdı. Yılanın mahvetti seni. Başkanı döndü, öfkeden zangır zangır titreyerek bağırdı. Ne mal olduğunu gördünüz işte. Başkanın bir işaretiyle kolundan tutup kapıya doğru götürüyorlardı onu. Ama o karşı koyuyor, Mitya'ya doğru atılıyordu. Mitya da bağırarak ona doğru atıldı. Yatıştırdılar onları. Evet, seyre gelen kentli bayanlarımızın keyiflerine diyecek yoktu sanırım. Oldukça zengin bir gösteriydi bu. Sonra Moskovalı doktorun kürsüye çıktığını anımsıyorum. Galiba daha önce başkan mübaşiri ona yollamış, İvan Fyodorovich'le ilgilenmesini istemişti. Doktor, hastanın tehlikeli bir humma nöbetine yakalandığını, hemen götürülmesinin gerektiğini söyledi. Savcıyla savunma avukatının sorularına, hastanın önceki gün kendisine gelip göründüğü, durumunun kötü olduğunu söylediği halde, tedavi olmak istemediği karşılığını verdi. Akli durumu iyice bozulmuştu. Hayal gördüğünü, çoktan ölmüş kimselerle sokakta karşılaştığını, bir şeytanın her gece ona konuk geldiğini söylüyordu. Ünlü doktor sözlerini bitirdikten sonra indi kürsüden. Katerina Ivanovna'nın başkana sunduğu mektubu delillerin yanına koydular. Durum incelendikten sonra duruşmanın devamına, beklenmedik iki ifadenin, Katerina Ivanovna ile İvan Fyodorovich'inki dosyaya geçirilmesine karar verildi. Ama duruşmanın devamını anlatmayacağım artık. Zaten öteki tanıklar da bir takım küçük değişikliklerle hep aynı şeyi söylediler. Gene söylüyorum, şimdi vereceğim savcının iddianamesinde bunların hepsi yer almıştır. Herkes heyecanlı, son olayın etkisi altında elektriğe kapılmış gibiydi. Sabırsızlıkla sonucu, tarafların konuşmasını, kararı bekliyorlardı. Katerina Ivanovna'nın tanıklığı Petyukovic'in durumunu sarsmıştı. Oysa savcı kendini zafere iyice yaklaşmış hissediyordu. Tanıkların dinlenmesi bittikten sonra duruşmaya bir saat ara verildi. Sonunda başkan duruşmayı yeniden açtı. Savcımız İpolit Kirilovic iddianamesini okumaya başladığı zaman akşamın tam 8'iydi.
6. Savcının konuşması, tahliller. İpolit Kirilovic iddianamesini sinirli bir ürperti içinde, alnında, şakaklarında soğuk ter taneleri, kah üşüyerek, kah sıcaktan bunalarak okumaya başladı. Sonra kendisi söylüyordu bunu. Bu konuşmasını Şef Duvresi, Dipnot Şaheser, hayatının Şef Duvresi, Bülbül'ün son şarkısı olarak görüyordu. Gerçekten de 9 ay sonra yakalandığı veremden öldü. Kendini ölümünün yakın olduğunu sezip son şarkısını söyleyen Bülbül'e benzetmekte haklıymış meğer. bu konuşmasında varını yoğunu ortaya koymuştu. Toplumsal konulara, sakıncalı sorunlara da ilgisiz olmadığı anlaşılıyordu. Sanığın suçlu olduğuna yürekten inanıyordu. Görevi olduğu için suçlamıyordu onu yalnızca. Öç almaya çağırırken içi toplumu korumak isteğiyle gerçekten titriyordu. İpolit Kiriloviç'ten hoşlanmayan kadınlarımız bile onun bu konuşmasının aşırı derecede etkili olduğunu kabul etmişlerdi. Çatlak, sık sık kopuveren bir sesle başladı ama az sonra güçlendi sesi, bütün salonu doldurdu. Konuşmasının sonuna dek de bu gücünü yitirmedi. Konuşmasını bitirdiğinde kendi de bitmişti. Sayın jüri üyeleri diye başladı. Davamız bütün Rusya'da günün konusudur. Oysa şaşılacak, dehşete düşülecek ne yanı var bu cinayetin? Hele bizim toplumumuz için. Öyle ya, bu çeşit olaylara alışık insanlarız bizler. Acınacak yanımız da bu çeşit olayların bizleri artık dehşete düşürmemeleridir zaten. İşte şu ya da bu kimsenin yaptığı bir canavarlıktan değil, önce bu alışkanlığımızdan dehşete düşmeliyiz. Bu ilgisizliğimizin, yarının birçok düzensizliğine haber veren kötü olaylara gösterdiğimiz bu yumuşaklığımızın nedenlerini nerede aramalıyız? Ahlaksızlığımızda mı? Henüz çok genç olduğu halde böylesine çabuk ihtiyarlayan toplumumuzun akıl ve mantığının yok olmasında mı? Ahlakımızın temelden sarsılmasında mı, yoksa kökten ahlaksız olmamızda mı? Bu sorulara yanıt bulmaya çalışmayacağım burada. Hepsi birbirinden acı olan bu sorulardan, her yurttaşın payına düşen acıyı tatması zorunludur. Üzerindeki ürkekliği henüz atamamış olan emekleme çağındaki basınımızın, topluma önemli yararları dokunduğunu kabul etmek yerinde olur. Çünkü sayfalarında herkese, yalnızca günümüz yönetiminin bize armağan ettiği halka açık mahkeme salonlarını dolduranlara değil, herkese sunduğu başıbozukluğun, ahlak düşkünlüğünün sonucu korkunç şeyleri ayrıntılarıyla hiçbir zaman öğrenemezdik o olmasaydı. Her gün neler okuyoruz? Davamızın konusu cinayet sönük kalır yanlarında. Ama önemli olan ağır ceza davalarımızın içimize işlemiş, alt edilmesi güç, genel bir illete tanıklık etmesidir. Kibar çevreden mesleğe, yaşamaya yeni başlamış genç yakışıklı bir subay, ona büyük iyiliği dokunmuş küçük bir memuru ve hizmetçisini, borç senedini geri almak, adamcağızın son parasını da çalmak için hiç acımadan alçakça, sinsice kesiyor. Sosyetedeki eğlencelerim yükselmem için paraya ihtiyacım vardı. Kurbanlarının başlarının altına birer yastık koyduktan sonra çıkıp gidiyor. Göğsü madalya dolu bir genç kahraman komutanın, Veli Nimet'inin annesini şosede boğazlıyor. Arkadaşlarını suça kışkırtırken de şöyle söylüyor. Öz evladı gibi sever beni. Ne dersem yapacaktır, hiç kuşkulanmayacak. Tutalım ki canavar ruhlu bir insandır bu. Ama günümüzde yalnız onun canavar ruhlu olduğunu sanmıyorum. Bir başkası aynı şeyi yapmayı düşünüyor ama yapamıyor. Bence o da aynı derecede bir ahlaksız, alçaktır. Yalnız kaldığında kendi kendine şöyle savunuyor belki de. Onur dedikleri şey nedir ki? Cinayetin kötü olduğu bir kör inanç değil de nedir? Bu sözlerimin yersiz, benimse hasta, çılgın bir hasta olduğumu, yalan söylediğimi, İftira ettiğimi, saçmaladığımı, abarttığımı haykırarlar çıkacaktır belki. Olsun varsın, önce ben sevineceğim buna. Ah, inanmayın bana, bir çılgın belleyin beni. Ama gene de unutmayın bu söylediklerimi. Çünkü sözlerimin 10'da hatta 20'de biri gerçekse gene korkunçtur bu. Aramızdan ne çok gencin intihar ettiğine bakınız baylar. Canlarına, o yanda ne var acaba gibi hamletvari şeyler düşünerek kıymıyorlar. Umursadıkları bile yok bunu. Sanki öte dünyada neler olacağı sorunu çoktan çözümlenmiş de rafa kaldırılmış. Nihayet ahlak bozukluğumuza, şehvet düşkünlüklerimize bakın bir. Davamızın bahtsız kahramanı Fyodor Pavlovich çoğunun yanında bir çocuk gibi suçsuz kalır. Zaten hepimiz tanıyorduk onu, aramızda yaşıyordu.
Belki bir gün gelir Avrupalı ve bizim düşünürler, yurdumuzdaki bu cinayet salgınının psikolojik incelemesine girişirler. Çünkü üzerinde durulmaya değer bir konudur bu. Ama sözünü ettiğim inceleme gelecekte olacak. İçinde bulunduğumuz kargaşalık daha bir geri plana çekildiği zaman. Çünkü o zaman bu salgın üzerinde şimdi olduğundan, olabileceğinden daha akıllıca, hakça hüküm verilebilecek. Şimdi bizler ya dehşete kapılır ya da kapılmış numarası yaparız. Oysa aslında ahlaksız tembelliğimizi kıpırdatan olağanüstü, güçlü bir haz duyarız bundan. Ya da küçük çocuklar gibi kolumuzu sallayarak kovmaya çalışırız kötü hayalleri. Biraz sonra her şeyi unutup oyuna, eğlenceye dalmak için başımızı yastığın altına sokar, gitmelerini bekleriz. Ama bir gün bizim de aklımızı başımıza toplamamız, kendimize, toplumumuza bir göz atmamız, sağduyunun gösterdiği yoldan gitmemiz gerekecek. Geçen devrin büyük yazarı en büyük yapıtında, Rusya'yı bilinmeyen bir hedefe dolu düzgün giden bir troika'ya benzeterek şöyle diyor. Ey troika, kuş gibi uçan troika, kim icat etti seni acaba? Dipnot, Gogol'ün ölü canlarından söz ediliyor. Peşinden gurur dolu bir heyecanla uçarcasına giden troika'nın yolundan, bütün ulusların saygıyla çekildiklerini ekliyor. Evet baylar, yol veriyorlar ya, ha saygıyla vermişler ha saygısızca. Önemli mi bu? Bence büyük yazar bu saygıyla sözcüğünü ya çocuksu bir heyecan içinde ya da sansürden çekindiği için koymuştur buraya. Çünkü Troika'ya onun kahramanları Sabakeveyeviç'i, Nozdrev'i, Çiçikov'u koşsalar, arabacı yerine kimi oturtursan oturt, hayır gelmez o Troika'dan. Hem bunlar eski zaman atları, günümüzdekilerle boy ölçüşemezler. Şimdikiler daha safkandır. İpolit Kiriloviç'in konuşması burada alkış sesleriyle kesildi. Rus troikasındaki liberalizm hoşa gitmişti. Doğrusu birkaç kişiyi de alkışlayan. Öyle ki başkan dinleyicilere salonu boşaltmakla gözdağı vermeyi bile gerekli görmedi. Yalnızca alkışlayanlardan yana sert sert baktı. Ama İpolit Kiriloviç'i coşturmuştu bu. O güne dek hiç alkışlanmamıştı. Yıllardır adamcağıza kulak veren olmamışken birden bütün Rusya'nın ilgileneceği bir konuşma yapmak fırsatı geçmişti eline. Acı ünü yurdun her yerinde duyulan Karamazov ailesinin özelliği nedir diye sürdürdü konuşmasını. Belki de fazla büyütüyorum ama öyle sanıyorum ki bu ailede günümüz aydın çevresinin ortak yanlarından birkaçı göze çarpmaktadır. Ama mikroskopik denecek kadar küçüktür bu yanlar. Güneşin bir su damlacığında parlaması gibi bir şey. Ama gene de bir takım ortak yan varsayılır. Hayata böylesine acıklı bir biçimde veda eden zavallı, yolunu sapıtmış ihtiyarı, ailenin babasını alalım ele. Doğuştan bir kişizadedir. Beş parasız atılmıştır hayata, onun bunun sofrasında doyurmuştur karnını. Beklemediği anda hesapta olmayan bir evlenmeyle küçük bir servete kavuşmuştur. Eski silik hilebaz, oldukça zeki yaltakçı soytarı, hatırı sayılır bir faizci olmuştur. Yıllar geçtikçe yani serveti büyüdükçe kendine güveni de artmıştır. Aşağılık duygusu, yaltakçılığı kaybolmuş, yerini alaycı, arsız bir ahlaksızlık, şehvet düşkünlüğü almıştır. Duygusal yanı hiç yoktur, yaşam tutkusu ise sınırsız. Sonunda öyle olmuştur ki, hayatta şehvetin verdiği hazdan başka bir haz tanımamaya başlamış, çocuklarına da aynı duyguları aşılamıştır. Babalık görevlerini umursamamıştır. Onlarla alay etmiş, evin arka avlusuna salmıştır. Evden uzaklaştırılmalarına da sevinmiştir. Sonra büsbütün unutmuştur onları. İhtiyarın felsefesi şudur. Après moi le déluge. Dipnot, benden sonra tufan. Bir insan olarak bambaşkadır düşünceleri. Topluma düşmanmış gibi uzaktır ondan. Varsın bütün dünya batsın, ben rahat olayım da. Keyfi de yerindedir. Daha 20-30 yıl yaşamak tutkusuyla yanar içi. Özoğlu'nun hakkını yiyor, onun parasıyla, annesinden ona kalmış, üzerine yatmak istediği parasıyla sevgilisini, Özoğlu'nun sevgilisini elinden almaya çalışıyor. Hayır, sanığın savunmasını Petersburg'dan gelen değerli avukata bırakmayacağım. Ben de söyleyeceğim gerçeği. Sanığın yüreğini dolduran haklı nefreti ben de anlıyorum. Ama bırakalım artık ihtiyarı. Cezasını çekti zaten. Yalnız şunu unutmayalım ki bir baba, çağımızın babalarından biriydi o. Çağımızın çoğu babalarından biri olduğunu söylersem topluma hakaret etmiş sayılır mıyım acaba? Ne yazık ki günümüzün babalarının çoğu ondan farksızdır. Ama daha iyi terbiye gördükleri, eğitildikleri için böylesine utanmaz olamazlar. Oysa aslında hepsi aynı dünya görüşünün, felsefesinin insanlarıdır. Varsın kötümser bellesinler beni. Umurumda değil. Sözleştik ya, bağışlayacaksınız beni. Baştan pazarlık yapalım. İnanmayın bana, sözlerime inanmayın. Ben anlatayım, siz inanmayın. Ama bırakın söyleyeyim söyleyeceklerimi. Gene de sözlerimden bazılarını unutmayın. Şimdi bu babanın çocuklarına bakalım. Birisi karşımızda, sanık sandalyesinde oturuyor. Ondan ileride söz edeceğim. Ötekilerden de kısaca söz etmek istiyorum. Büyüğü yüksekokulu bitirmiş, kafası çalışan ama hiçbir şeye inanmayan, tıpkı babası gibi birçok şeyi inkar eden bir gençtir. Düşüncelerinden hepimizin haberi var. Toplumumuza seve seve alınmıştı. Düşüncelerini sakladığı da yoktu. Bundan cesaret alıp Karamazov ailesinin bir üyesi olarak onun üzerine açık konuşacağım. Dün gece kentin kenar mahallelerinden birinde bu davayla yakından ilgili bir deli, Fyodor Pavlovich'in eski uşağı, belki de yasa dışı oğlu Smerdyakov intihar etti. Ön soruşturmada bu genç Karamazov'un, Ivan Fyodorovich'in, onu inkarcılığıyla nasıl dehşete düşürdüğünü hıçkıra hıçkıra ağlayarak anlatmıştı bana. Her şey serbesttir diyor, insan istediğini yapar. Bunu kafamın içine sokmaya çalışıyordu hep. Zavallı bu düşüncesinin baskısı altında aklını iyice oynatmış olmalı. Kuşkusuz ruhsal durumunun bozukluğu, Sara nöbeti, yaşadığı evdeki korkunç felaket de etkili olmuştu burada. Ama bu deli, ondan çok daha akıllı, görüşü kuvvetli bir insanın ağzından çıkabilecek, pek ilgi çekici bir şey söyledi bana. Ondan söz etmemin nedeni de budur zaten. Şöyle dedi. Evlatları içinde Fyodor Pavlovich'e karakter bakımından en çok benzeyen Ivan Fyodorovich'tir. Yersiz saydığım için başladığım ruh tahlilini Smerdyakov'un bu sözüyle kesiyorum. Bu konuda başka bir şey söylemek, genç bir insanın yarınından kötü haberler vermek istemiyorum. Bu gencin yüreğinde gerçeğin henüz yaşadığını, düşünce yoluyla olmaktan çok doğuştan kazanılmış inançsızlığının, ahlak düşkünlüğünün aileye bağlılık duygularını henüz yok etmediğini, demin burada bu salonda hepimiz gördük. Bir oğlu daha var ihtiyarın. Daha körpecik, dürüst, alçak gönüllü.